Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bu akşam programımızda Şebnem Dergisi'nin Ocak 2026 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Ayşe Gündüz imzalı Riyadan Arınmanın İnce Yolu başlıklı yazıyı paylaşıyoruz. İnsanın gönül yolculuğunda karşısına çıkan en büyük engellerden biri riyadır. Riya yapılan amelin Allah için değil, insanların görmesi ve övmesi için yapılmasıdır. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bu hastalığı şöyle haber verir. Vay haline o namaz kılanların ki, onlar namazlarını gafletle kılarlar, onlar gösteriş yaparlar. Maun 4-6. Riya kalbin hastalığıdır. Amellerin özünü içten içe kemiren gizli bir zehir gibidir. İnsanı ibadette, hayırda, hizmette, zahirde yükseğe çıkarırken hakikatte yere çiviler. O yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizin için en çok korktuğum şey küçük şirktir." buyurmuş, ashabı bunun mahiyetini sorunca da şu izahta bulunmuştur. Riya yani gösteriştir. Kıyamet günü insanlar amellerinin karşılığını alırken Allah Teala riya ehline dünyadayken kendilerine murayilik yaptığınız, amellerinizi göstermek istediğiniz kimselere gidin. Bakın bakalım onların yanında herhangi bir karşılık bulabilecek misiniz? Buyurur. Riyadan kurtulmanın ilk adımı onu kalbinde fark etmektir. Zira farkında olmadığımız bir şeyden korunmak mümkün değildir. Bu durumun farkına varmak için kalbin kıblesini doğru belirlemek gerekir. Gönül yönünü Allah'a ve onun sevgili Resulüne dönmedikçe kişi kendi nefsini ya da insanların bakışlarını merkeze koyar. İşte bu merkezin kayması riyanın ilk tohumu olur. Bu hatanın farkına varmaksa tek başına yeterli değildir. İnsan riyayı fark edebilir ama ondan rahatsız olmayabilir. Hatta modern dünyanın görünür ol telkinleri altında riya kimi zaman normal, belki daha ötesinde gerekli bir şey gibi görülebilir. İnsan yaptığı işin başkaları tarafından takdir edilmesini, görünür olmasını, öne çıkmasını tabii karşılayabilir. Oysa bu hal riya tohumunun dallanıp budaklanmasına yol açar. Mühim olan riyayı fark ettikten sonra ondan hicap duymaktır. Kalpte bir rahatsızlık belirmeli, insan kendini Allah'ın huzurunda utanır hissetmelidir. Çünkü riya, kulluğu insana satmak demektir. Oysa asıl değer, asıl tasdik yalnızca Allah katındadır. Rabbimiz buyurur, "Kim Rabbinin huzuruna kavuşmayı umuyorsa, salih amel işlesin, ve Rabbine kullukta hiçbir şeyi ortak koşmasın." Kehf 110. Burada ortak koşmamak sadece putlara tapmamak değil, kullukta insanların tasdik ve takdirini de Allah'ın rızasına ortak etmemektir. Riya bir anda sökülüp atılamayabilir. Kalbin derinliklerine işlemiş bir gölge gibidir. Ama dua ve gayretle yavaş yavaş temizlenebilir. İnsan bazen fark ettiği gösterişten tamamen geri çekilir. Bazen de yaptığı işi bırakmaz ama sürekli niyetini tazeler. "Allah'ım, bunu senin rızan için yapmak istiyorum. Kalbimi riyayla kirletmekten sana sığınırım." diye yalvarır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şu duayı öğretmiştir. "Allah'ım, bildiğim şirkten sana sığınırım. Bilmediğim şirkten de senin mağfiretini dilerim." Bu dua, riya gibi gizli şirkten korunmak için kalbi uyanık tutar. Çoğu zaman riyanın altında değersizlik ve yetersizlik duyguları yatar. İnsan kendi değerini Allah'ın katında değil de insanların gözünde aramaya başlarsa, beğenilmek, tasdik edilmek, alkış almak için yaşarsa, böylece kalbi insanlara bağımlı hale gelir. Bu bir yaradır. Yaralarımızı sarmadıkça kulluğumuzun kaliteli olması zorlaşacaktır. Nefis araya girecek, şeytan en zayıf noktamızdan bizi yakalayacaktır. Mümin kalben uyanık olmalı, kendisini Allah'tan uzaklaştıran virüsleri tespit edebilmeli, fark edebilme yeteneğine kavuşabilmelidir. Rabbimiz buyurur ki, Allah katında en değerliniz, en müttakiniz, yani ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Hucurat 13. Değerin kaynağı insanlar değil, Allah'tır. İnsanlardan gelen takdirde, tenkit de geçicidir. Onların diline bağımlı olmak, kalbi çürütür. Asıl değer, Allah'ın kuluna razı oldum demesindedir. Riyanın panzehiri ihlastır. İhlas ameli sadece Allah için yapmak, kalbi yalnızca O'na yöneltmektir. Kalbin meyline ve gayrete ikram edilen bir lütuftur. İmam-ı Gazali der ki, İhlasın ilacı, nefsin arzularını kırmak, dünyadan tamahı kesmek ve kalbe iyice galebe çalıp yerleşecek şekilde ahirete yönelmektir. İşte ancak bu sayede ihlasa ulaşılabilir. İnsanın yorularak yaptığı nice ameller var ki, bunları ihlasla ve Allah rızası için yaptığını zanneder ve buna aldanır. Çünkü o amele sirayet eden afetleri bilemez. Nefsini tezkiye, kalbini tasfiye etmeyen insanın amellerinde meylettiği arızalar olması, sırf Allah'ın rızası gözetilerek yapılması gereken niyete virüsler girmesi muhtemeldir. Bir misal olmak üzere, insanların sevgisine meyleden bir kalp, bunu olması gereken tabi sınırına çekemediği müddetçe bu meylin amellerine tesir etmesi kuvvetli bir ihtimaldir. İmam-ı Gazali devamında şöyle der. Adamın biri, 30 yıl cemaatle kıldığım namazımı iade ettim. Çünkü bütün namazlarımı birinci safta ve imamın arkasında kılardım. Bir defa bir mazeret sebebiyle biraz geciktim ve ancak ikinci safta yer bulabildim. Namazımı kıldım ve fakat insanların beni ikinci safta görmesinden utandım. O zaman anladım ki insanların beni birinci safta görmesine seviniyor ve böylece kalbim huzur buluyordu. Ben o zamana kadar bunun farkında değildim. Bunun için 30 yıllık namazımı iade ettim demiştir. Bazen ihlası muhafaza etmek için görünmemek, geri çekilmek gerekir. Bazen de tam tersi, bizzat görünerek yapmaktır ihlas. Bazen hoşuna gitmese bile yapmaya devam etmektir. Ama asıl mesele, kalbi sürekli Rabbine çevirmek, her işte niyeti gözden geçirmek. Ben bunu Allah için mi yapıyorum sorusunu kendine sormaktır. Riya, kulla Rabbi arasına giren, görünmez bir duvardır. Çünkü riya, niyetin safiyetini bulandırır, ibadetin özünü tüketir. Kul aslında Allah'a yaklaşmak için namaza durur, sadaka verir, hizmet eder. Fakat içine sızan riya, o ameli Allah'tan uzaklaştırıp insanların terazisine bırakır. Böylece insan, en çok yakın olmak istediği anda, farkında olmadan Rabbinden perdelenir. Riya bir perde, İhlassa o perdeyi yırtan nurdur. Onun için riya sadece bir kalp hastalığı değil, insanı Allah'ın rahmetinden, huzurundan, yakınlığından alıkoyan ince ama derin bir uçurumdur. Unutmayalım ki kalbin tek sahibi vardır. O da Allah'tır. Onun dışındakilerin bakışları, iltifat ve tenkitleri gelip geçicidir. Bir kul sadece Rabbinin rızasını merkeze aldığında Cenab-ı Hak da kendi rızasını ona ihsan eder. İhlas nurdur, insanın kalbini ve yolunu aydınlatır. Ancak kul riyaya meylederse, riya rızaya perde olur. Allah korusun, gönlünü kasavete, yolunu dalalete düşürür. Rabbimiz bizleri ayeti kerimelerde vasıflarını saydığı, İhlaslı kullarından eylesin. De ki, benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir. En'am 162. Ayşe Gündüz'ün kaleme aldığı Riyadan Arınmanın İnce Yolu başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz Sesli Dergi'de ilk olarak. Ve şimdi de Neslihan Nur Türk'ün kaleme aldığı Toprak Yazıları 16 Yol başlıklı yazıyı paylaşacağız. Pek lazım yol, kadri pek çok manada. Sakın çıkma doğru yoldan dünyada. Gerçi hem dünya yürüyüşünü doğru düzgün bir yolda yapanı hem de yoldan çıkanı teneşirde bir güzel yıkıyorlar. Lakin bunun bir de sırat köprü yolu etabı var. İnsanın zahirini ne kadar paklasalar da batınını görüp bilen, hesabını tutup yazan bir kudret var. Öyleyse yol deyip geçmemek gerek. Seneler boyunca tebliğ vazifemizi yapabilmek niyetiyle çıktığımız Anadolu seyahatleri sırasında havada, denizde ve karada epeyce yol gitmişliğim var. Her biri tefekkürlük olan ve uçsuz bucaksız gibi görünen otoyolları hayranlıkla seyredip "Hay Allah yapanlardan razı olsun" diyerek yol hizmeti sunan iradeye çokça dua etmişliğim var. Tabii o güzelim yollarda süratli ve dikkatli bir sürücü olarak giderken çoğu yersiz ve kullanışsız hız sınırlarını ister istemez çokça aşmışlığım, haksız yere kesildiğini düşündüğüm radar cezalarını sadakam olsun diyerek çokça ödemişliğim de var. Hem yolu kaymak gibi yapacaksın, hem patikadaymış gibi gidilmesini bekleyeceksin, olmaz. Hem arabalara güçlü motorlar takacaksın, hem kanı hızını dayatacaksın, bu da olmaz. Tabelalar, kurallar ve sınırlar dönemin şartlarına uygun güncellenmelidir. Mesela biz Karadeniz'de bir dağ köyünde yaşamaya başladığımızdan beri epeyce güncellendik. Artık öyle hız yapmak filan yok. Niye? Bütün ana yollar virajlı, bütün köy yolları taşlı topraklı da ondan. Üstelik çoğu yerde yolların bir tarafı dağa, bir tarafı uçuruma bakıyor ve sanki hal diliyle meydan okurcasına şöyle diyor: "Hadi bas gaza da görelim." Tabii yaş kemale erdikçe yavaşlamayı öğreniyor, yavaşlıktaki lezzeti keşfediyor olmam da bir sebep. Buralarda bir de heyelan sebebiyle bozulan yoldan gidip gelmek zorunda kalmak var ki düşman başına. Gereği yapılana, düzeltme çalışmaları tamamlanana kadar gösterilmesi gereken bir sabır var ki umarım manevi yolda biraz mesafe aldırmış ola. Toparlayacak olursak, yol mühim, yolsuz kalmak vahim. Yola yol buldurmaya, yol yaptırmaya, yol düzeltmeye, yolda gitmeye dair söylenecek çok söz var ve bu yazı tam olarak bunun için. O halde şimdi hayat yolculuğunda önemli yer kaplayan yollardan, heyelan olunca kayan yoldan ve bu süreçte yaşadıklarımızdan mülhem tefekkürlerimi aktarmaya odaklanacağım. Her hedefe bir yoldan gidilir. Hücreler dahi Hakk'ın emriyle yola düşer de insanı meydana getirir. Öyleyse insan olmasından ölmesine kadar hep yola muhtaçtır, yolla ilişkilidir, yolda seyir halindedir. Madem kader yolcususun, geldiğin, yürüdüğün ve yürümeyi hedeflediğin yollara dikkat et. İçinde, dışında, yakınında ve uzağında olan yollar hakkında sorumluluk hisset. Yollarını doğru, düzgün ve temiz tut. Yanlış, bozuk ve kirli yollara sapma. Bozuk bir yolun araba içinde, sürücü içinde sıkıntı verici olması gibi, bozuk bir hayat yolu da hem beden hem ruh için bunaltıcıdır. Asfalt yolda en iyi arabayla giderken bile bunalıyorsan, kalbine giden manevi damar yollarında bir problem vardır. Taşlık yolda en hasta arabayla giderken bile gülümseyecek ve şükredecek bir şey bulabiliyorsan, kalbine giden manevi damar yollarında işler yolunda demektir. Şu dünyada iyi bir ahiret yatırımın olsun istersen yol yaptır. Çünkü camiye, şifahaneye ve medreseye yoldan gidilir. Sıla-i rahme, akrabalık ziyaretine, kabir ziyaretine ve sohbete yol geçerek varılır. yaptırdığın yolu en iyi şekilde yaptır. Çünkü yolcuların doğru hedefe huzurla varabilmesinde yolun düzgünlüğü kadar yolu yaptıranın ihlasının da tesiri vardır. İş yapmaya, çözüm üretmeye niyetin yoksa güce ve yetkiye talip olma. Zira hakkını vermediğin imkan ve makam cehennem yolun olur. Hedefin kıymetliyse yolunu iyi koru. Alternatif yollar aç. Deniz yolu kapanırsa karadan, kara yolu bozulursa havadan, hava yolunda problem çıkarsa yer altından git. Yine de git. Nerede bir yol görsen büyüklerin sözünü hatırla. İlahi yardım, hakkın hudutlarına riayet edildiği, mücahede takvayla yapıldığı takdirde gelir. Şer'i bir gayeye, gayri şer'i yoldan giderek boşuna yorulma. Yolcu yolunda gerek, zorluktan ders al, zorluktan ötürü yılma. Yol bir sebeple yerle bir olup yıkılırsa de ki, Allah'ım, bana gelen ve benden giden şu yolu yıkmakta kim bilir, hangi zararlardan korudun beni, hamdolsun. Toprak yol huzur vericidir, fakat yağmuru yiyince çamura döner. Beton yol çamuru keser, fakat sık sık bakım ister. Asfalt yol iyidir, fakat kar onu zedeler. Hasılı yollar da yolcular gibidir. Hepsinin hem kuvvetli, hem zayıf tarafı vardır ya, hepsinde asıl olan zemindir. Yolda giderken bencil olma. Hiçbir yol tek kişilik değildir. Yoldaki diğerlerini her zaman hesaba kat. Hızını, yavaşlamanı, dönüşlerini ve duruşlarını buna göre yap. Sıkıntıya düşmüş bir yolcu görürsen durup ilgilen. Vasıtasız kalmış birini görürsen yardım et. Lakin bütün bunları yaparken ihlasını korumakla beraber helal dairesini ve tedbiri de muhafaza et. Her yolda kalmışı gariban, her sıkıntıya düşmüşü mazlum zannetme. Mazluma ve garibe yardımcı olurken hakkın hudutlarını çiğneme. Haddi aşmana sebep olan merhamet lüzumsuzdur. Yol selameti ol. İcabında yol ver, icabında yol kes. Yolsuz, yol aşındıran, yol bozan olma. Yola çık sen, yoldan çıkma. Elbette yol al, lakin bir de az git, uz git, dere tepe düz git de bir arpa boyu yol alama. Neme lazım, nefsine aldanıp kendini çok ileride sanır da vehminle baş başa öyle yolsuz, yordamsız kalırsın. Yola çıkmadan evvel yolluk hazırla ki yolun ortasında acıkıp susayınca sağdaki soldaki zehri gıda diye satın alıp yemek zorunda kalmayasın. Şunu hep aklında tut, yolların kenarlarında gördüklerinin pek azı lütuftur, çoğu bela. Kurallı yolda kurala uy, lakin hak sana aklı ve iradeyi boşuna vermedi. Problem çıkartan kulları sorgula. Hakka giden yollar bile farklı meşreplere göre çeşit çeşittir. Kendi yolunu ve kendi kurallarını herkese dayatma. Dayatılan her kurala gözü kapalı tabi olma. Yolu en iyi sahibi bilir. Bilenin rehberliğiyle yol gitmek, bilmeyerek gitmekten de, bilmeyenin peşine düşmekten de iyidir. Öyleyse en çok Hakk'a uy, Hakk'ın elçilerine uy. Hakkın dostlarına uy. Öyle yaparsan, yalnızca uyanıkken değil, uyuduğunda bile yol almanı sağlayacak hayırlar sana lütfedilir. De ki, Allah'ım, beni rızan yolunda şevkle, akılla, azimle ve kararlılıkla çözüm sunmak, derman bulmak, yeni hayır ve iyilikler başlatmak, doğru ve düzgün yollar çoğaltmak için çalışan kullarından eyle. Çünkü pek lazım yol, kadri pek çok manada. Çıkarma beni yolundan dünyada. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Neslihan Nur Türk'ün kaleme aldığı Toprak Yazıları 16 Yol başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de. Ve son olarak değerli dinleyenlerimiz, Ömer Faruk Demireşik imzalı Dünya ve Ahiret Cenneti başlıklı yazıyı paylaşacağız. Muhterem okuyucularımız, İnsan fert olarak doğar, fert olarak hisseder, akleder, iman ve inkar eder ve nihayet kendisine yazılan ecel geldiğinde tek olarak ölür. Büyük bir topluluk içinde bulunsa ve yaşasa da olup bitenler insana farklı farklı tesir eder. Aynı şekilde Rabbinin huzuruna çıkarken bütün insanlık alemiyle iç içe bulunsa bile tek olarak hesaba çekilir ve kendi yaptığı, sebep olduğu amellerinin karşılığında tek olarak cennete girer veya cehenneme düşer. İnsanın doğarken bebeklik ve çocukluk yaşlarında anne babaya, aileye ve diğer insanlara ihtiyacı geçicidir. Her ne kadar diğer insanların onun üzerinde az çok tesirleri bulunsa da hayatıyla ilgili nihai kararları veren, doğruyu ve yanlışı seçen tek bir ferttir. İşte bu tek ferde hayatı boyunca en çok tesir eden hadiselerden biri de aile kurmaktır. İnsan dengini bulduğu, ünsiyet peyda ettiği, muhabbet ve bağlılıkla perçinlenen bir yuvayla dünyasını cennete çevirebilir. Aksi halde bu yuva ona her gün adeta zehir kusturan bir cehennem çukuruna dönüşür. Şöyle bir misal üzerinden devam edelim. Bir yuva düşünün ki aileyi kuran karı koca her hususta birbirine yardımcı oluyor. İman ve takva üzere yaşayıp hayırlarda yarışıyorlar. Salih ve saliha bir nesil yetiştirmek için her türlü zorluğu göğüslüyorlar ve nice fedakarlığa katlanıyorlar. Birbirlerine düşkünlük ve muhabbetleri sayesinde aile yuvası ikisi içinde bir sekinet ve huzur kaynağı oluyor ve Allah'ın ayetlerinden birine dönüşüyor. Böyle bir aile yuvası hem dünya hem de ahiret saadetinin temelidir. Bir de ikinci tip aile yuvası. İki taraf birbirinin düşmanı. Hep birbirinin açığını arıyor. Muhatabının elindekine göz dikiyor. Ayağını kaydırmaya çalışıyor. Sevgi, saygı, bağlılık kalmamış. Günah ve küfürde birbirlerine yardımcı oluyorlar. Hayır ve salih amellerde birbirlerinin önünü kesiyorlar. Allah'ın irtibatı kesmeyin dediği ne gibi bağ varsa hepsini kesip sadece kendi menfaat, bencillik ve hazlarına odaklanıyorlar. Böyle bir ailenin kurucu üyeleri olan karı koca da onların yetiştirdiği çocuklar da nasıl insanlar olur? Topluma ve insanlığa ne gibi faydası dokunur? Böyle bir aile insanın dünyadaki cehennemi değil midir? Böyle bir cehennemi hayatın ahiretteki yansıması ne olur? İnsan kurduğu yuvanın kendisi için hayra ve hizmete medar olduğunu fark ettikçe buna sahip çıkmalı, bu hususta her türlü fedakarlığı göze almalıdır. Zevcini veya zevcesini memnun etmenin, onunla iyi geçinmenin yollarını aramalı. Sudan bahanelerle kalp kırmaktan uzak durmalıdır. Kul hakkı önemlidir ve ahirette muhatapla helalleşmeden affedilmeyecektir. O yüzden sık sık karşılaştığımız, her an birbirimize muhtaç olduğumuz, bizim zaaf ve kusurlarımızı örten eşlerimize karşı her zaman daha nazik, anlayışlı ve müsamahalı olmalıyız. Bize nasıl davranılmasını istiyorsak, biz de insanlara, özellikle en yakınımızdakilere aynı şekilde davranmalıyız. Maalesef hayata bakışımızda şöyle bir yaygın hata var. Dışarıdaki kimseye karşı iyi ve nazik davranalım, onu kendimize çekmeye çalışalım, elimizdeki, evimizdeki zaten bizdendir, onun fazla ilgiye, sevgiye, takdire ihtiyacı yoktur. Bu hatalı anlayış siyasetten ticarete, arkadaşlıktan aileye pek çok sahada yayılmış durumda. Halbuki insanlar birbirine yaklaştıkça aralarındaki münasebetler daha hassaslaşmalı, kırılganlıklar daha çabuk giderilmelidir. Aksi halde bize yakın olan kimsenin bize daha fazla zararı dokunur maddi ve manevi olarak. Öyleyse en yakınımızdan başlayarak muhabbet halkamızı tekrar tesis edelim. Cennet hayatımızın dekorunu bu dünyada döşeyelim. Cennet refiklerimizi bu dünyada seçelim. Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize mübarek eyle, bizi Ramazan'a kavuştur. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Sesi Dergi'de son olarak bu akşam Ömer Faruk Demireşik'in kaleme aldığı Dünya ve Ahiret Cenneti başlıklı yazıyı aktardık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.